Ayrım 4, sayfa 51. En iyi halinize ulaşmaya kaç saat kaldı? 10.000 saat kuralı. Bir işin uzmanı olmak kaç saatinizi alır? İnsan hayat yolunun başındayken önünde iki büyük soru bulunur. 1. Hangi alanda, hangi işte daha başarılı olabilirim? 2. O alanda başarılı olmak ne kadar zamanımı alır? Ben ne zaman büyük adam olacağım diyen şarkıdaki gibi emeklerimizin karşılığını ne zaman alacağımızı yaklaşık olarak kestirebilmek isteriz ki yolumuz yanlışsa boşa kürek çekmeden hemen dönebilelim. Peki bir alanda hayal ettiğimiz mesleki başarıya ulaşmak ne kadar zaman alır? Bunu bilebilir miyiz? İnsan sadece çok çalışarak istediği her alanda üstün performans gösterebilir mi? Bir işin ustası olmak en çok neye bağlıdır? Doğuştan gelen genlere mi, sonradan alınan eğitime mi, yoksa iş başında geçen süreye mi? Şimdi size kapsamlı ve çok önemli bir araştırma anlatacağım. Hayatın birçok alanında kullanacağınız önemli fikirler içeriyor. Üstün performans sergileyen kişilerin başarısı nereden geliyor? Florida Üniversitesi Psikoloji Profesörü K. Anders Ericsson yukarıdaki soruları merak etmiş. Sorularına cevap bulabilmek için bilinçli pratikle, düzenli ve akılcı egzersiz, kişinin yüksek performansa ne kadar sürede erişebileceğini ölçmek istemiş. Ericsson, aradığı cevabı bulabilmek için kemancılar üzerinde çalışmaya karar vermiş. Çünkü keman çalmak, bilinçli pratiğin performans üzerindeki etkisinin çok net ve kolay ölçülebildiği bir alan. Keman eğitimi konusunda uluslararası şöhrete sahip olan Berlin Müzik Akademisi öğrencilerinde karar kılmış. Bir meslekte üstün başarı için ne kadar antrenman yapmak gerekir? Ericsson araştırmasını katılımcı seçerken iki kriter belirlemiş. Biri performans, diğeri de yarışmalarda kazanılan puan. Bunu en iyi akademideki müzik profesörlerinin bileceğinden hareketle katılımcıları onlara seçtirmiş. Tüm öğrencilerin en az 10 yıl keman eğitimi almış olmasına özen gösterilmiş. İlk adımda tüm katılımcıların keman çalmaya başlama yaşı, eğitim aldıkları müzik öğretmeni sayısı ve katıldıkları müzik yarışması sayısı hakkında bilgi toplanmış. Katılımcıların kemana başlama yaşı ortalama 8, eğitim aldıkları müzik öğretmeni sayısı ortalama 4, kariyerlerine müzik alanında devam etmeye karar verdikleri yaş ise 15 çıkmış. Böylece her biri 10 keman öğrencisinden oluşan 3 grup kurulmuş. Grupların yaş ve cinsiyet dağılımı aynı, performans ve başarı düzeyleri ise birbirinden farklıymış. 1. En iyi keman virtüözleri grubu. Uluslararası kariyer vaat eden ve geleceğin keman yıldızı gözüyle bakılan öğrenciler. 2. İyi keman virtüözleri grubu. Senfoni orkestrasına keman çalabilecek kadar iyi olan ancak tek başına konser vermek için yeterli olmayan öğrenciler. 3. Müzik öğretmenleri grubu. Kabul şartları daha düşük olan müzik eğitim bölümünden öğrenciler. Kariyer kaldıraçları. Performansı etkileyen aktiviteler neler? Ardından Ericsson, müzisyenlerin gündelik hayatında yaptıkları çeşitli aktiviteleri içeren bir liste oluşturmuş. Listede 10 gündelik aktivite ve 12 müzikal aktivite yer alıyormuş. Gündelik aktivitelere örnek olarak uyumak, alışveriş yapmak, spor yapmak, gündelik ev işleriyle uğraşmak sayılabilir. Müzikal aktiviteler ise tek başına prova yapmak, başkalarıyla prova yapmak, müzik dersi almak ya da vermek, müzik dinlemek şeklinde uzayan bir liste. Araştırmacılar öğrencilere sormuş, bu aktiviteler müzik kariyerinize ne kadar katkı sağladı? Katkıya 1 ile 10 arasında bir puan verin. Amaç, öğrencinin başarı performansını doğrudan etkileyen aktiviteleri anlamakmış. Ayrıca öğrencilere bu aktivitelere ne kadar zaman ayırdıkları da sorulmuş. Öğrencilerin performansını en çok artıran iki aktivite hangisi? Sonuçlara göre gündelik aktiviteler arasında performansı en çok etkileyen şey uyumak. Müzikal aktiviteler arasında ise tek başına prova yapmak en yüksek puan almış. Daha sonra öğrencilerden bir hafta boyunca bir günlük tutmaları istenmiş. Öğrenciler günlüğe bir gün önce yaptıkları aktiviteleri ve sürelerini kaydetmişler. Bir hafta sonunda günlükler incelenmiş. Katılımcıların tüm aktivitelere ortalama 50,6 saat ayırdığı görülmüş. Performansı en çok artıran iki aktivite tek başına pratik yapmak ve uyumak demiştik. Sizce farklı gruptan öğrenciler bu aktivitelere ne kadar zaman ayırmıştır? En iyi keman virtüözleri ve iyi keman virtüözleri tek başına pratiğe 24,3 saat ayırmış. Müzik öğretmenleri grubu ise sadece 9,3 saat. Ayrıca ilk iki gruptaki öğrenciler haftada 60 saat uyurken müzik öğretmenleri 55 saat uyumuş. Ne kadar emek, o kadar yetenek. Bir sonraki adımda öğrencilere ilk keman çalmaya başladıkları zamandan başlayarak bugüne dek haftada kaç saat pratik yaptıkları sorulmuş. Haftalık çalışma saatleri bazında yıllık çalışma saatleri hesaplanmış. Böylece o zamana kadar kaç saat pratik yaptıkları bulunmuş. Sizce birinci sınıf keman virtüözleri 20 yaşına gelene kadar kaç saat pratik yapmıştır? Peki daha az uydukları ortaya çıkan müzik öğretmenleri acaba uykudan çaldıkları süreyi pratiğe ayırmışlar mıdır? Hesaplamalara göre en iyi virtüöz grubundakiler 20 yaşına gelene dek 10.000 saatin üzerinde pratik yapmışlar. İyi keman virtüözlerinde bu süre 8.000 saat. Müzik öğretmenleri grubundakiler ise 4.000 saatte kalmış. Yani en iyiler grubu en alttaki gruba göre tam 2,5 kat daha fazla çalışmış. Uluslararası başarı için 10.000 saat pratik yapmak yetiyor mu? Ericsson, acaba öğrencilerle uluslararası üne kavuşmuş ustalar arasında çalışma saati farkı var mıdır diye araştırmalarına devam etmiş. Bunun için uluslararası saygınlığı olan Berlin Radio Senfoni Orkestrası ve Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan 10 keman virtüözüyle görüşme yapmış. 20 yaşına kadarki eğitim ve pratik geçmişlerini incelemiş. Elde ettiği veriler araştırmadaki en iyi keman virtüözü kategorisindeki verilerle birebir örtüşmüş. Uluslararası başarıya kavuşan virtüözler öncesinde en az 10.000 saatlik bir çalışma döneminden geçmişler. Başarının sırrı hep aynı: bilinçli pratik. Erikson bulduklarıyla yetinmemiş, keşiflerinin sağlamasını yapmak ve bilinçli pratiğin performansı etkisini daha kapsamlı araştırmak istemiş. Amatör piyanistlerle profesyonel piyanistleri karşılaştırmaya karar vermiş. Farklı yaş ve performans düzeyinden toplam 48 piyanist toplayıp bir araştırma daha yapmış. Piyanistleri yaş ortalamasına göre iki gruba ayırmış. 1. Yaş ortalaması 24 olan 12 profesyonel ve 12 amatör piyanist. 2. Yaş ortalaması 60 olan 12 profesyonel ve 12 amatör piyanist. Bu araştırmada da aynı birinci araştırmadaki görüşmeler ve testler yapılmış. Piyanoya aynı yaşta başlayan piyanistler arasında daha fazla pratik yapanların performansı daha yüksek çıkmış. Pratiğe aynı süreyi ayıranlar arasında ise piyanoya daha erken başlayanların performansı daha yüksekmiş. Amatörlerin çocukluklarında haftada 3 saatten daha az pratik yaptığı ortaya çıkmış. 20 yaşına gelene kadar toplam 2.000 saat çalışmışlar. Profesyoneller ise pratik yapma süresini sürekli artırmışlar ve 20 yaşına ulaştıklarında 10 bin saatin üzerine çıkmışlar. Yeteneğin 5 para etmez bu sendeki çalışma aşkı olmasa. Erikson'un çalışmasında 10 bin saatten daha az çalışarak zirveye oturan bir müzisyen çıkmamış. Üstün performansın arka planında müthiş bir sebat, odaklanma ve çalışma disiplini yatıyor. Peki, 10 bin saat boyunca aynı şeyi tekrar edersek üstün başarıya ulaşır mıyız? Hayır. Aynı işi yapmak doğru ama hep aynı şekilde yapmak yanlış. Önemli olan bilinçli pratik yapmak. Bunun için akılcı, kapsamlı ve düzenli egzersiz gerekiyor. Erikson bilinçli pratiği, kişinin performansının belirli yönlerini etkin bir biçimde geliştirmek amacıyla genellikle uzman bir öğrenci tarafından tasarlanan faaliyetler olarak tanımlıyor. Profesyonel destek sistemleri çok önemli. Sadece çok çalışmak değil, akılcı, bilinçli ve metotlu çalışmak başarıyı getiriyor. Zaten öteki türlü 10 bin saat yemek pişiren herkes dünyanın en iyi aşçısı olurdu. Bilinçli pratik, akılcı araştırma nasıl yapılır? Bilinçli pratik iyi bir hedef belirlemekle başlıyor. Sonra eyleme geçmek, her gün çıtayı biraz daha yükselterek ilerlemek, sürekli bilimsel metotlar öğrenip uygulamak ve bir uzmandan kapsamlı geri bildirim almak çok önemli. Üstün performansa giden yolda olmazsa olmaz ögeler şunlar. Bir adımı başardıktan sonra biraz daha zorlu bir adama geçme. Çok sık tekrar, odaklı çalışma, bol ve hızlı hata yapma, hızlı geri bildirim alma, kendini samimi bir biçimde eleştirme, dışarıdan uzman bir gözden düzenli değerlendirmeler alma. Silikon Vadisi'nde sıklıkla kullanılan hızlı hata yapmak kavramı da kritik bir nokta. Başaranlar hatasız değiller, sadece hızlı hata yapıyorlar. Bunun için hatayı hızla görüp düzeltecek profesyonel geri bildirim sistemleriyle çalışıyorlar. Hatalarıyla duygusal bağ kurmadıkları gibi hatayı beta sürümünde yaşayıp bazen bilerek deneysel hatalar yapıyorlar. Hedeflerine ilerlerken mükemmeliyetçi bir tavırla uzun süre bekleyip atalete düşmüyor, hemen eyleme geçip hatalarını çabucak düzeltiyorlar. Hızlı geri bildirim sistemleri kullandıklarından eylemleriyle sonuçlarını hafızalarında doğru birleştirebiliyorlar. Günümüzde dünya çok hızlı değiştiği için çok bilmek değil, hızlı öğrenebilmek en büyük başarı becerisidir. Satranç ve spor gibi alanlarındaki araştırmalar ne diyor? Erikson'un 1993'teki çalışmasından yıllar önce 10 bin saat kuralını destekleyen başka araştırmalar da yapılmış. Herbert Simon ve William Chase adlı iki bilim adamı 1973'te uluslararası satranç şampiyonalarını incelemişler. Onlar da hepsinin en az 10 yıllık yoğun bir çalışma döneminden geçtiğini tespit etmişler. 10 yıl boyunca haftada 20 saatlik bir çalışma 10 bin saate denk geliyor. 1981'de J.R. Hayes adındaki bir araştırmacı da dünyada ünlü 76 klasik müzik bestecisini incelemiş. Hayes, bu bestecilerin en büyük eserlerini en az 10 yıllık bir çalışma döneminin ardından verdiğini tespit etmiş. Buna istisna 3 besteci varmış. Sastakovich, Paganini ve Erik Satie. Onlar da bu sonuca 9 yılda ulaşmışlar. 10 bin saat kuralı yıllar içinde müzik, matematik, tenis, yüzme, uzun mesafe koşu, bilim ve yazarlık gibi alanlardaki başka araştırmalarda da doğrulanmış. Bu teorinin en güzel yanı bir tür kariyer kronometresi sunarak ölçülebilir ve takip edilebilir bir şekilde hedefe ne kadar kaldığını görünür kılmasıdır. Hayalime haftada 20 saat harcarsam 10 yıl sonunda 10 bin saate ulaşırım. Hayalime haftada 40 saat harcarsam 5 yıl sonunda 10 bin saate ulaşırım. Başarı savaşçısına dönüşür, Günde 16 saatimi hedefime harcarsam 2 yılda 10 bin saate ulaşırım. Sonuncu şık tavsiye edilmese de alt ve üst hız limitlerini göstermesi yönünden akılda tutulabilir. Gelelim sizin durumunuza. Kendi en iyi versiyonunuzu yaratmak için haftada ne kadar zaman ayırmaya hazır ve razısınız? Size göre hangi meslekte 10 bin saat harcamaya değer? En büyük başarınıza kaç saat var? 10 bin saat kuralını doğrulayan başarı örnekleri neler? Zirvedeki kişilerin kariyer hikayelerine baktığımız zaman 10 bin saat kuralının sadece teoride kalmadığı açıkça görülüyor. Müzikle aktif olarak ilgilenmeye başladığında 3 yaşında olan Mozart, ilk başyapıtı olan 9. piyano konçertosunu bestelediğinde 21 yaşındaydı. Çoğu insan Mozart'ın müzik dehasının gökten zembille indiğini sanıyor. Halbuki o henüz 6 yaşındayken çoktan 3500 saatlik pratik yapmıştı. Onu çalıştıran babası da özel dersler veren bir müzik öğretmeniydi. Efsane golfçü Tiger Woods golfe başladığında 3 yaşındaydı. 15 yaşındayken Amerika Genç Amatörler yarışmasının en genç şampiyonu oldu. 18 yaşından önce 10 bin saatlik sıkı bir çalışmayı geride bırakmıştı. İngilizlerin efsane müzik grubu Beatles, dünyayı yerinden oynatmadan önce haftanın 7 gecesi bir barda şarkı söylüyordu. Öyle ki bir gecede yaklaşık 8 saat çalıyorlardı. Şöhrete ulaşmadan önce 1200'ün üzerinde konser vermişlerdi. Beatles'ın yeteneğinin temeli, şans mı, çaba mı? Adını siz koyun. Genetik miras değil, akıl teri. Dünyaca ünlü satranç dehası Garry Kasparov, satranç eğitimine 6 yaşında başladı. İlk uluslararası başarısını 16 yaşında elde etti. Aradan geçen süre yine 10 yıl. 1985 Dünya Şampiyonası'nda Karpov'u yendi ve 22 yaşında dünyanın en genç satranç şampiyonu oldu. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Harvard 2. sınıfta bıraktıktan sonra şirketini kurup anında milyarder olmadı. Microsoft'u 20 yaşındayken kurmuş ama 13 yaşından itibaren aralıksız program yazmış. Üniversite yıllarında evlerde bilgisayar olmadığı için geceleri evden kaçıp üniversitenin bilgisayarlarında saatlerce çalışmış. Okul bilgisayarları gece 2-6 saatleri arasında ücretsiz kullanılabiliyormuş. Bu nedenle her akşam 22'de yatıp saatini gece 1.30'a kurup gece yarısı 2'de okul bilgisayarının başına oturuyormuş. Ve bunu haftanın hemen her günü yapıyormuş. Sözün özeti, başarılı insanlar ağaçta yetişmiyor. Birinci sınıf bir yetenek sahibi olmak için doğru seçilmiş bir alanda azimli ve akılcı bir şekilde en az 10 bin saat zaman harcamak gerekiyor. Doğal yeteneğin rolü nedir? Erikson'un araştırması, doğal yeteneğin başarıdaki rolü hakkında ilginç tartışmalara sebep oldu. Belli bir alanda doğal yetenek olmasa da 10 bin saat harcayan herkes sonunda aynı başarı düzeyine ulaşabilir mi? Doğal yeteneğin önemini savunan akademisyenlerden Richard Patek, Bill Gates ile aynı dönemde aynı okula gitmiş. O dönemde o da bilgisayar programcısı olmayı hedefliyormuş. Hatta Gates'in geceleri kaçıp çalıştığı bilgisayarda o da çalışmış. Ama sadece bir süreliğine. Kendini Gates ile karşılaştıran Patek şöyle diyor. Kod yazma yeteneğim yoktu. Bu nedenle 10 bin saat çalışırsan başarılı bir bilgisayar programcısı olabilirdin demek doğal yeteneği olanlara haksızlık. Yeteneksiz olanların da beklentilerini gerçek dışı düzeylere çekiyor. Patek 10 bin saat sebat ettikten sonra bu çıkarıma varmış olsaydı iddiası daha sağlam olabilirdi. Bir de şu var, eğer sebatı doğal bir yetenek olarak kabul edersek Patek haklı olabilir. Kod yazmaya karşı doğal bir tutkusu da olmayabilir. Sebat etseydi, tutku duysaydı, gerekli desteği alsaydı 10 bin saat sonunda Bill Gates olur muydu? Ayrım 4 sonu, sayfa 61.